Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, yine bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her programda olduğu gibi bugün de programımızda çok güzel bir misafirimiz var. Bizim Mehmet Dinç hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, biz bu programda biraz farklı bir perspektiften konuya yaklaşalım istiyorum. O da Mehmet Bey'in esas uzmanlık alanı psikoloji ve psikiyatri sahası. Dolayısıyla biz o konuya girerek ben demek istiyorum ki Mehmetciğim.
Buyurun efendim.
Bizim Yaşar Kandemir hocanın benim çok hoşuma giden bir tabiri var. Gönül doktoru diye.
Evet.
Mevlana'nın da Mesnevi'de bedenlerin derdini tabiplere, gönüllerin derdini de habiplere giderek öğrenin ve probleminizi giderin diyor Mesnevi'de. Bir de Kemal Sayar hocanın gönül yorgunluğu var. Gerçekten bugün insanların gönlü yorgun.
Evet.
Kalpleri yorgun. Dünyalar, beyinleri yorgun. Sanki yani duygu dünyası enfekte olmuş bir toplumla karşı karşıyayız.
Evet.
Dolayısıyla bu esas. Bunun sebebi nedir diye ben bakıyorum. Ya biz huzuru hep dışarıda arıyoruz.
Evet.
Yani şanda şöhrette arıyoruz. Parada pulda arıyoruz. Makamda mevkide arıyoruz. Halbuki esas huzur insanın kendi içindedir. İçindeki huzuru yakalayamayan bir adam yatta da yaşasa, yalılarda da yaşasa diken üstünde bir dünyada yaşar.
Evet.
Ama içindeki huzuru yakalayan bir adam gecekonduda da yaşasa huzurlu ve mutludur efendim. Nerede yaşarsa yaşasın. Ha, dolayısıyla buna bizim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kalbi selim diyor. Kendisiyle barışır insan.
Evet.
Şimdi ben zaten size esas sorum dinleyicilerimizi bilgilendirmek üzere. Bu iç barışımızı, iç huzurumuzu yakalamak ve sağlamak için Ramazan ve orucun bu konudaki değerlendirmesini yapar mısınız?
Estağfurullah efendim. Şimdi İsmet Özel'in çok güzel bir kitap ismi vardı. Kaybettiğini hatırla diye, neyi kaybettiğini hatırla diye. Şimdi esasında bizim bünyemizde, zihnimizde, kolektif kültürümüzde, toplumsal kültürümüzde bize ait olanın ne olduğu, bizi huzura kavuşturacağın ne olduğu kayıtlı. Ama biz bunu unutmuşuz. Ama Allah'tan bir insanın bir şeyi hatırlaması yeniden öğrenmesinden daha kolay. Dolayısıyla bizim hali hazırda var olan kodlarımızı yeniden hatırlamamız, yeniden öğrenmemizden daha kolay olacak. Bu noktada buyurduğunuz bu gönül kelimesi çok kıymetli bir kelime. Çünkü baktığımızda gönülün başka bir dilde karşılığı yok. Gönül gönüldür. İngilizceye kalp diye tercüme edilebilir ama kalp değil gönül.
Değil tabii.
Bizde kalp başka bir şey,
evet.
Gönül başka bir şey. O yüzden baktığımızda hem psikoloji olsun hem diğer batılı kavramlar ve terimler olsun, bunların içerisinde gönülün muadili olacak bir kelimenin olmadığını görüyoruz. Bu ne demek? Düşünce dünyasında onların zihninde bir organ var kalp diye veya içine belli duyguların konduğu bir şey var. Bir de zihin var, düşüncelerin konduğu. Ama biz kalp olarak, kalbin ötesinde, zihnin ötesinde duyguların gelişmiş, düşüncelerin gelişmiş versiyonlarını bütün kapsamıyla içinde barındıran bambaşka bir kavramdan bahsediyoruz. Gönül diyoruz ve gönülle alakalı o kadar çok kelimemiz var, terimimiz var, tabirimiz var, ifademiz var. Gönlün yorulması var, gönlün huzur bulması var. Mesela huzur kelimesi de bize ait bir kelimedir. Mutluluk değildir huzur. Bir insan mutsuz da olsa huzurlu olabilir. Veya haz hissetmese de huzurlu olabilir. Ama maalesef modern dünyada kavramlar daraldı, fakirleşti. Ve bu fakir kalıba insanın gönlü sığmadığı için dar geliyor, huzursuz oluyoruz. Yerimize sığamıyoruz çünkü şu anda bize biçilen elbise bize uymuyor. Hayat tarzı anlamında, düşünce tarzı anlamında, duygu renkleri anlamında daha ötesine ihtiyacımız var. Bu noktada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir teklifi var. Diyor ki hepimiz huzursuzuz diyor. Bu çağda hepimiz huzursuzuz. Eskisi gibi Allah'ı da artık arkamızda eskisi kadar kuvvetli hissetmiyoruz diyor. Allah'a inancımız da, itimadımız da, tevekkülümüz de sarsılmış durumda. Bu yüzden diyor bütün değerlerimizi ve kendimizi yeniden düşünmek, yeniden değerlendirmek zorundayız diyor. Bu anlamda baktığımızda Ramazan bize kaybettiklerimizi, unuttuklarımızı yeniden hatırlatma anlamında büyük bir imkan sunuyor. Ve hatırlamaya esasında bu gönülden başlayabiliriz. Gönül nedir? İnsanın gördüğünün ötesinde bir şeyden bahsediyor. duyduğun ötesinde bir şeyden bahsediyor. Konuştuğun ötesinde bir şeyden bahsediyor. Cumhurbaşkanımız hep der ya, dünya beşten büyüktür diye. Ben de ondan mülhem diyorum ki acizane, insan beşten büyüktür. Beş duyu organıyla kısıtlı değil, sınırlı değil. Modern psikoloji büyük oranda uzun yıllar boyunca insanı beş duyu organı üzerinden ele aldı. Ve onun üzerinden tanımlamaya çalıştı, anlamaya çalıştı. O beş duyu organının tecrübesini yaşattığı duygularla dertlerine şifa üretmeye çalıştı. Ama bugün biliyoruz ki beş duyu organının ötesinde başka fonksiyonlar var, başka faktörler var. Onları anlamaya çalışıyor. Özellikle işte bu yakın zamanda modern psikoloji çalışmalarında değerlerin bu kadar öne çıkması buna esasında bir işaret. Diyor ki gördüğümüzün ötesinde etkilendiğimiz şeyler var. Duyduğumuzun ötesinde bize tesir eden amiller var. Konuştuğumuzun ötesinde bir dilimiz var. Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. O yüzden bizim de bu Ramazan'ı fırsat bilip değerlerimizi yeniden hatırlamak, kendimizi yeniden konumlandırmak, kaybettiklerimizi tekrar kazanmak için bir gayrete girmemizde fayda var. Fırsat
şimdi,
bu fırsat.
Şimdi Mehmetciğim çok buyurun. Güzel bir konuya temas ettiniz. Bu da tasavvuf. Tasavvuf da sizin bu izahınız öyle bir örtüşüyor ki. Hani kaybettiğimizi bulmak, kaybettiğimizi aramak. O kaybettiğimizi bulduğumuz zaman da esas huzurlu oluruz.
Evet.
Kaybettiğimiz nedir diye baktığımız zaman esasında Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ın huzurundayken bize soruyor. Elestü bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de buna bela diye cevap vermişiz. Evet sen bizim Rabbimizsin. Ama doğduktan sonra biz bu cevabı unutmuşuz.
Evet.
İşte unuttuğumuz cevabı hatırlamamız lazım. Hatta insan kelimesinin iki kökü var. Bir insan kelimesi unutkan kökünden türetilmiş. Çok unutkan olduğu için insana unutkan anlamına nisyan kökünden insan denilmiş. İnsanın nisyan zaafını, unutkanlığını gidermenin ilacı nedir? Zikirdir. Zikir bir şey daha söylediniz siz. Unuttuğumuz şeyin yeniden hatırlanması daha kolay.
Evet.
Aslında çağrışım psikolojisi var ya bu Jung'un kurduğu. Esasında zikir tam Arapça ve Kur'an-ı Kerim'de geçen zikir tam çağrışımdır esasında. Biz neyi unutmuşuz? İşte eres bezmini unutmuşuz. Verdiğimiz sözü unutmuşuz. İşte tarikatlara mesela şeyle girilir, sözleşmeyle girilir. Dolayısıyla o sözleşmeyi hatırlamak, verdiğimiz cevabın sıcaklığını hissederek ona göre hayatımızı tanzim etmek. Öbür tarafta Allah'ı hiç unutmamamız lazım ama unutuyoruz.
Evet.
Onun için zikir telkin ediliyor, sürekli zikret. O işte bu o şeyin ne diyorlar ona, puzzle'ın tamamlanması gibi, kaybettiğimizin bulunması. O zaman şey çizgi tamamlanıyor.
Evet.
Vuslat gerçekleşmiş oluyor. Ya da Allah'ın emir ve yasaklarını unutmamak. Hazreti Adem ile Havva validemiz. Onlar Allah'ın la takrabe hazihi şecerete yasağını unutmuşlar.
Evet.
O yüzden diyorlar ki Araplar evvelü nasin evvelü nasi. Unutkanların ilki insanların da ilkidir.
Evet.
Dolayısıyla gerçekten burada bu işte Ramazan'da hiç olmazsa bu oruç ile kendi içimize dönerek bir iç yolculuğumuzu başlatarak o kopan bağlarımızı yeniden kurmak.
Evet. Bu noktada işte efendim bazı şeyleri yeniden düşünmemiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çağrısıyla çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi bize belli kavramlar veriyorlar. O kavramlar bizi o kadar daraltıyor, o kadar sıkıştırıyor ki ve o kadar bize uymuyor ki onu uydurmaya çalıştığımızda eziyet çeken biz oluyoruz. Yani böyle olmayan bir ayakkabıyla uzun yola çıkmak gibi.
Olmaz. Mevlana diyor ki yani. Ayakkabın teki ayağını sıksın da gör. Dünya ne kadar geniş, ne kadar dar.
Ya.
Aynı onun gibi.
Şimdi mesela eski ahlak kitaplarına bakıyorum ben. Özellikle Tesibül Ahlak'ta bunu gördüm. Mesela yiğitlikle alakalı haya diyor. Şimdi yiğitlikle haya çok böyle bizim zihnimizde yan yana gelmiyor. Niye yiğitlik böyle biraz daha vurdum duymaz olmayı, biraz daha böyle hayasız olmayı belki gerektiren bir şey ama yiğitlik eşittir haya diyor. Hayası olan yiğittir esas. Yani kendi arzularına, ihtiraslarına, şehvetine gem vuran yiğittir
tabii,
diyor.
Peygamber Efendimiz'in gerçek baş pehlivan rakibini tuşlayan değil. Esas baş pehlivan nefsine ve isteklerine hakim olan, onu tuşlayandır.
Mesela cömertlikle alakalı hoşgörüyü söylüyor. İnsanların ayıbını hoş görebiliyorsan, insanların kusurunu hoş görebiliyorsan, insanların yanlış taraflarını kapatabiliyorsan, sen cömertsin, cömertlik yaptın. Para vermek değil sadece.
Evet, doğru.
Veya görünür bir şey vermek değil, görünmeyen bir şeyler vermek de esasında cömertliktir diyor. Bununla beraber işte mesela sorumluluk dediğimiz şey bizim negatif olarak algıladığımız bir şey. Halbuki sorumluluk insanın en çok mutlu olabileceği şeylerden bir tanesi. Nitekim modern psikoloji çalışmaları özellikle son yıllarda şu noktaya geldi. İnsanın düşündüğünü yapması, uzun yıllar bunun üzerine durdular. Düşündüğünü yapması mutlu etmiyor insanı. Direkt aklına gelen her şeyi yapması. Ya da bastırılmış dürtülerini açığa çıkarıp onları gerçekleştirmesi insanı mutlu etmiyor. Bugün gelinen noktada diyor ki bir insan doğru bildiği, yaşamak istediği şekilde ne kadar yaşayabiliyorsa, o konuda kendine ne kadar söz geçirebiliyorsa, iradesi ne kadar kuvvetliyse o kadar mutludur diyor. Tabii bu mutluluğu iç huzuru anlamında, psikolojik anlamda güçlü olmak anlamında anlamak lazım. Haz anlamında değil.
Evet.
Yani haz anlamında kendine dur diyebiliyorsa, dürtülerini öteleyebiliyorsa hayatta daha başarılı oluyor. Ve bu hayatta başarı için sağlam durabilmesi, güçlü durabilmesi psikolojik dayanıklılığını arttırıyor. Bu noktada son yıllarda bizim en çok üzerinde durduğumuz kavram psikoloji camiasında bütün dünyada psikolojik dayanıklılık. Psikolojik olarak insanın güçlü olması. Psikolojik olarak insanın güçlü olması ne kadar çok nimete sahip olmasıyla alakalı değil. Çok sağlıkla, çok eğitimle, çok imkanla, çok malla, çok makamla alakalı değil. Psikolojik olarak hayata ne kadar sağlam baktığıyla alakalı. Ve dünya çapında yapılan büyük bir araştırma var. Binlerce, on binlerce insan üzerine çok farklı coğrafyalarda, ülkelerde yapılmış. Psikolojik dayanıklılığın kökenlerini araştırıyor ve hiçbir şekilde psikolojik dayanıklılığın kökenleri formal eğitimle, diplomalarla, makamla, zenginlikle karşı karşıya eşit gelmiyor. Bunlarla alakalı değil. Ne ile alakalı? İnsanın kendine söz geçirebilmesiyle alakalı.
Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Zaten esasında akıl var ya, akıl egel, egel. Bir manada Peygamber Efendimiz'in hadiste ifade ettiği deveni bağla derken, hı hı, devenin dizini bağla, dizini bağlıyorlar ki hem rahat çöksün hem de kalkıp kaçmasın. Egel diyorlar ona. Bak. Bir de Arapların bu başörtüsünün etrafında siyah bir şey var. Buna da egel,
evet,
diyorlar.
Hı.
İşte aynı kökten akıl. Akıl insanın duygu ve düşüncelerini frenlemesi için verilmiş. Süzmesi için verilmiş. Biz her işi, her aklımıza geleni söylemeyeceğiz ya.
Zeka değil mesela.
Tabii
değil mi?
Süzeceğiz ya biz. Yani ben hatta bir şey konuşacağımız zaman ya ben cümleyi önce içimde kurayım ben, ne olur? Yani şöyle mi söylesem daha yetkili olur, böyle mi söylesem daha iyi olur. Karar verdikten sonra konuşursan hiç mahcup olmazsın.
Hı hı.
Ama her aklına geleni söylersen, ya kusura bakmam ben maksadımı açtım.
Hı hı.
Özür dilerim ben bunu demek istememiştim. Böyle hiç mazeret beyanına falan da gerek de kalmıyor. Akıl aynı zamanda bir adımı atmadan önce esas düşüneceksin. Akıl fren olacak. Dolayısıyla bugün insanlar akılsız bir dünyaya mahkum olmuşlar.
Evet.
Akıllarının freni tutmuyor.
Evet efendim.
Artık kendi haz ve hazları istikametinde hızlı,
hı hı,
ve tutarsız bir hayatın içerisinde bana göre savrulup gidiyorlar.
Evet. İşte mesela akıl da bizim zorlandığımız kavramlardan bir tanesi. Çünkü zihin var, biliş var, düşünce var ama akıl yok. Tercüme edilmiyor ya da o psikolojinin, modern psikolojinin kavram dünyasında yok. Halbuki bizde var. Ve bu kavram buyurduğunuz gibi insanın düşüncelerini ve duygularını zapt etmesi, bağlaması ve o kontrolden geçirerek onları,
tabii,
davranışa dönüştürmesi,
evet,
anlamına geliyor. Bu anlamda işte esasında Ramazan tam bunların mütecessim hale geldiği bir dönem. Yani insanın duygusu var, arzusu var, düşüncesi var. Onlara bir gen vuruluyor. Bir dakika deniyor. İstediğin zaman istediğini yapamazsın. Sağlığın var, imkanın var. Susadın, su içemiyorsun. Acıktın, yemek yiyemiyorsun. Gözünü kontrol etme, dilini kontrol etme noktasında daha hassas olman lazım. Çünkü manevi oruç da söz konusu. Sadece bedenin açlığı değil. Ruhu da böyle bir kontrolden geçirmek gerekiyor. Biraz daha rafine bir hayat yaşamak gerekiyor. İşte bu akıl olsun, gönül olsun, bunları yeniden duygu dünyamıza doğru bir şekilde girmesi anlamında harikulade bir fırsatın içerisindeyiz. Değerlendirebilirsek.
İnşallah tabii.
İnşallah.
Yani zaten Ramazan'ın kelime anlamı çölde susuzluktan çatlamış dudak manasına, hmm, geliyor. Aşırı susuzluk.
Evet.
Aşırı susuzluğun verdiği şey. Bir de şimdi çölde susuzluktan çatlayan dudaklarıyla arayış içinde bulunan bir insanı düşünün.
Hmm.
Kaybettiğimizi arıyoruz biz. Geçmişimizi arıyoruz.
Evet, evet.
Kopan bağlantımızı yeniden kurmaya çalışıyoruz. Hatta ben bu anlamda mesela tevbeyi tarif ederken diyorlar ki tevbe dönüş esasında Arapçadaki kelime manası.
Hmm.
Tevbe Allah'a dönüş. Ya nasıl oluyor bu? Ya günah işlerken Allah'la bağım koptu.
Evet.
Sigorta attı.
Evet.
Ama tekrar pişmanlık duyar da, ya Rabbi özür dilerim işte ben böyle bir kulum, hatamı affet deyip de, tekrar kopan sigortayı bağlıyorsunuz bu. Dönüş o. Çünkü bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor ya. Bir Müslüman üzerinde iman bulunduğu halde içki içemez. Adam öldüremez. Yalan söyleyemez. Hırsızlık yapamaz. Ama bunları yapıyorsa buna günah-ı kebair deniyor ya, büyük günahlar.
Evet.
Yapıyorsa eğer, ondan iman bir gömlek sıyrıldığı gibi sıyrılır. Sonra o günah-ı kebair işledikten sonra tevbe edip pişmanlık duyarsa tekrar gömlek kendisine giydirilir. Ben böyle değerlendiriyorum.
Evet.
O bağı kopartıyoruz biz.
İşte bir gaflet, uzaklaşma söz konusu
gaflet
oluyor.
Gaflet dediğimiz bu zaten yani. Evet. Allah'la aramız açılıyor.
Evet.
Hatta belki bu sizin daha çok bu konuda söyleyecekleriniz var. Mesela ben bugün çağın insanının huzursuzluğunun yani esas sebeplerinden bir tanesi de hani olayları sağlam yorumlamak dediniz ya siz.
Evet.
Bugün olayların altında kalan insanlar eziliyorlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ben bunu yorumlarken fizik olarak da çok doğru diyorum. Öyle hep moral, maddi, manevi yönden aramayın bunu. Bir insan karşılaştığı bir olayın eğer üstüne çıkabiliyorsa Allah'la bağı kopmuyor. Olayı eziyor. Olayın üstüne çıkıyor ve olayın ağırlığından kurtuluyor. Yok, olayın etkisi altına giriyorsa şoka giriyor ve Allah'la bağı kopuyor adamın.
Evet.
Ben böyle yorumluyorum şeyi. Allah sabredenlerle beraberdir derken, sabreden adam gerçekten hayatı sağlam yorumlayan ve olayların üstünde yürüyen adam diye değerlendiriyorum.
Evet.
Ve kendi inancıyla, kendi aklıyla bunları kontrol eden insan. Şok yok. Efendim böyle hislerini ya da normal düşünme yeteneğini yitirme yok.
Alt üst olma yok. Kontrol kaybı yok.
Evet. Her zaman aklı başında ve şuurlu, yaptığı her işin, söylediği her sözün farkında olan, bilerek konuşan adam. Hatta ben öyle diyorum. Ya alim, Ahmet Amiş Efendi öyle söylüyor. Alim doğruları bilir, arif yanlışları bilir. Şimdi insanlar ben bakıyorum, hem bir de alim aynı zamanda bilir ama arif aynı zamanda tadar. Zevkine varır ve yaşar. Onun için konuyu hep bu bağlamda ele almanın ben zaruretine inanıyorum.
Evet, işte bu noktada efendim herhalde insanın kendini konumlandırması çok önemli. Çok benim sevdiğim bir türkü var, diyor ki buna dünya derler hepsi geçer, hangi günü gördün akşam olmamış diyor.
Ya.
Şimdi buna kadar irfani bir türküdür.
Evet.
İnsanın kendini konumlandırırken ne kadar doğru konumlandırmasına yardımcı oluyor. Yani sevinç olsun, neşe olsun, hüzün olsun, keder olsun. Hepsi bu dünyada gelip geçecek. O yüzden hiçbirinde kalma. Hiçbirine takılıp kalma. Ne sevinci coşarcasına, kendini kaybedercesine, başka herkesi görmezcesine yaşa. Ne de hüzün içinde boğulup kal, çaresiz hisset. Hepsi geçecek bunların. Sen dirayetli ol, sağlam ol, güçlü kalmaya çalış. Esasında da meselemiz büyük oranda bu. Bu dönem çok böyle ibret almamız gereken şeylerin olduğu bir dönem diye düşünüyorum. Yani her dönemin kendine ait ibretleri var ama bu dönem okuyabilen için inanılmaz mucizelerle, inanılmaz ilginçliklerle dolu bir dönem. Mesela ben bakıyorum, sokaktan geçen herhangi bir insana sorsanız, deseniz ki dünya nereye gidiyor? Dünya kötüye gidiyor der. Her şey şöyle kötü, böyle perişan, böyle insan ölüyor, böyle savaş oluyor, böyle kriz oluyor vesaire derler. Ama baktığımızda büyük resme esasında dünya fiziki anlamda, fiziki imkanlar anlamında çok iyiye gidiyor. Mesela çok dikkatimi çeken bir araştırma var. Son 30 yılda 5 yaş altı ölümler %52 azalmış. Yani eskiden 2 kat daha fazla çocuk ölüyormuş. İnanılmaz hızlı bir şekilde sadece son 30 yılda o %50 azalmış bir durumda 5 yaş altı ölümler. Çok daha fazla insan elektriğe ulaşmış, çok daha fazla insan temiz suya ulaşmış. Çok daha fazla insan hastane hizmetine, okul hizmetine ulaşma imkanına sahip, yola ulaşma imkanına sahip. Yani baktığımızda fiziki dünyanın çok iyiye gittiğini görüyoruz. İmkanların herkes için, bütün dünya için arttığını görüyoruz. Mesela yine çok ilginç, dikkatimi çeken konulardan bir tanesi, dünya tarihinde ilk kez çok yediği için sağlık problemi yaşayan insanların sayısı, yemek bulamadığı için sağlık problemi yaşayan insanların sayısını geçti.
Şimdi hocam, süremizin sonuna geldik de bizim Azerbaycan'da bir Allah rahmet eylesin Hacı Rafik abimiz vardı.
Allah rahmet eylesin.
O da çok yemeği çok sever, yedirmeyi de çok sever. Dedi ki ya İrfan Hoca bak dedi şu mezarlıklara hepsi açlıktan ölmüş. Tokluktan ölen var mı? Şimdi ben bakıyorum şimdi hepsi tokluktan ölüyor ya, şimdi insanlar.
Ya.
Sözümüzü burada balla keserek inşallah sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz yine kulağınız ve gönlünüz bizde olsun. Bir taraftan da sofranızı hazırlamaya devam edin ama gönül soframız biraz sonra kaldığı yerden devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, hem Erkam TV hem de Erkam Radyo olarak Mehmet Dinç Bey'le sohbetimize bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Sayın Hocam, sohbetimizin ikinci bölümüne geldik. Yani güzel bir noktada idi. Tabii burada biraz da insanın durduğu yerden baktığına bağlı. Ya da esasında olaylar dünyayı biz şimdi diyoruz ki dünya gerçekten dünden çok daha iyi bir dünyadayız.
Fiziki olarak
daha
öyle.
Güzel bir geleceğe gidiyoruz. İnsan olarak da öyle de esasında yalnız insanlar bu işin farkında değil. Ben bu farkındalık yaratmak diyorlar. Yaratmak kelimesini pek sevmiyorum. Ama bu işin farkında olmak, akıllı insan farkında olur.
Evet.
Dolayısıyla biz bu şeyde eğer siz çevrenize bakmıyorsanız ve baktığınız zaman görmüyorsanız fakir fukara yok. Ama bakarsanız çok, görürseniz çok. Bu hissetmeye bağlı bir iş. Yani biz sadece kendimizi bencil bir dünyamızı tatmin ederek değil de bu diyelim diğer yamlık, hodgamlık diyorlar bizim şeyde. Diğer yamlık başkalarını düşünmek. Mesela bu işte şefkat ve merhamet meselesi.
Evet.
İşte efendim gördüğünüz zaman çok. O bakımdan biraz da bu dünyanın şeysi değerlendirilmesi kişinin kendi baktığı yere bağlı, kendi dünyasına bağlı.
Nereden bakıyor, nereye bakıyor?
Evet,
çok kritik.
Onun için.
Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, insanlar diyor nasıl bu kadar kadere iman ettikleri halde kadere bu kadar razı olmazlar? Yani bir yandan kadere iman ettik diyorlar, kadere inanıyorlar. Ama bir yandan kadere razı olmuyorlar. Kaderi bir türlü kabul edemiyorlar, isyan ediyorlar veya rahatsız oluyorlar. Bunu sordum diyor, şöyle bir cevap aldım diyor. Çünkü insanlar başkalarıyla kendini kıyaslıyorlar. Kendini kendiyle kıyaslamıyor. Kendi imkanlarıyla, kendi şartlarıyla, kendi durumuyla, kendi geldiği gideceği yerle kıyaslamıyor. Başkalarıyla kıyaslıyor. Ve başkalarıyla yapılan kıyaslarda da hep hesap hatası var. Elma ile armut toplamak gibi bir şey. Elma ile armut toplamaz. Elma ile elmayı toplayacaksın. Onu onunla ölçüp biteceksin. Şimdi özellikle bu noktada eskilerin çok güzel bir sözü var. Diyorlar ki kıyas cehennemdir diyorlar. Bir insan dünya hayatında cehennem azabı yaşamak istiyorsa kıyas yapsın. Şu anda da bu kıyasın en yüksek düzeyde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Özellikle bu sosyal medya üzerinden kıyas inanılmaz şekilde artmış durumda. Bütün dünyada insanlar en güzel, en mutlu, en başarılı, en iyi anlarının fotoğraflarını çekiyorlar. Hiç kimse ağladığı resmi internete koymuyor, sosyal medyaya koymuyor.
Doğru.
İşini kaybettiği zaman, başarısız olduğu zaman, yanlış yaptığı zaman, mutsuz olduğu zaman, kavga ettiği zamanı koymuyor internete. Hep böyle güzel zamanlar.
Ya da başkalarınınkini koyuyor.
Başkalarınınkini koyuyor,
evet.
Kendininkini koymuyor. Hep böyle mutlu, huzurlu, başarılı, harikulade resimler. İnsan bakıyor, bakıyor, bakıyor. Şimdi bir de öyle bir şey var ki saniyede kaç tane resim bakıyor insan? Devamlı gözünün önünde uygulamalar resim üzerinden. Beynimizde resimleri kazıyor. Sisteme hep resim sokuyor. Sistemde bütün malzeme, kıyas yapma malzemesi başkalarının mutlu, huzurlu, başarılı hayatları üzerinden görünen. Ki hakikat öyle değil. Yani o insanın da bir sürü başarısızlığı var. O insanın da bir sürü mutsuzluğu var. O insanın da bir sürü huzursuzluğu var.
Biz o insanın iç yüzünü biliyor muyuz
Bilmiyoruz.
Ya?
Bilmiyoruz.
Ne hissettiğini biliyor muyuz ya? Öyle değil. İnsan yalılarda da yaşıyor, yatlarda da yaşıyor ama dünyanın en huzursuz insanı görüyoruz biz çevremizde bunu.
Tabii. Diyor ya, el aleme şen görünür dört köşem. Ya. Bilen bilir kırık yerim neremdir diye.
Tabii ya.
Hepimizin kırık yerleri var.
Tabii.
Özellikle biz psikolog olarak insanların hep kırık yerleriyle çalışıyoruz. Dışarıdan böyle güçlü, mutlu, başarılı, tas tamam, dört köşe görünen insanların ne kadar içeride kırıkları var, acıları var, gidip bize anlatıyorlar. Hiç kimse tam değil. Hepimizin eksikleri, zaafları, kusurları, yanlışları, başarısızlıkları, mutsuzlukları var. Var. O yüzden kendimizi sosyal medya üzerinden kıyaslamaya alışırsak, zihnimizi bu şekilde eğitirsek, alıştırırsak orada büyük bir mutsuzluk, derin bir mutsuzluk yaşamaya mahkumuz. Çünkü bu gerçek değil. Bu bir illüzyon. İllüzyon var burada ve bu illüzyon bize olmayan bir şeyi oluyor gibi gösteriyor. Ve bundan dolayı ister istemez biz diyoruz ki ben niye bu kadar mutlu değilim? Bende bir problem var. Eşim niye bu kadar nazik değil? Eşimde bir problem var. Çocuklarım niye bu kadar akıllı değil? Çocuklarımda problem var. Ben niye böyle bir evde oturmuyorum? Hayatımda problem var. Arabam niye böyle? İmkanlarımda problem var. Devamlı sahip olmadıklarım üzerinden bir kıyas yaparak sahip olduklarımın değerini düşürüp memnuniyetsiz kalma söz konusu.
Mevlana'nın çok güzel bir tespit var burada. Senden ednalara bakıp şükrüyle demsaz olmak, senden alalara bakıp rişk eylemenin merhemidir. Senden aşağılara bakıp şükrederek hayatı yaşamak, senden yukarılara bakıp suratı ekşiterek yaşamanın merhemidir.
Büyük eziyet efendim, insanın kendi kendine yapabileceği en büyük eziyet bu. Yukarılara bakmak, aşağılara bakmamak.
Tabii.
Ama aşağılara bakarsa olağanüstü bir iç huzur yaşayabilir. Evet. Çünkü çok büyük imtihanlar yaşayan insanlar var. Onları görebilmek lazım. Ve özellikle bu pandemi döneminde, korona döneminde bize çok büyük ibretler çıktı. Yani zengini, fakiri, sağlıklısı, sağlıksızı, yaşlısı, genci bir sürü insan hayatını kaybetti. Dolayısıyla biz hala hayattaysak, hala sağlıklıysak, hala nefes alıp verebiliyorsak, hala sevdiklerimizle büyük oranda bir aradaysak büyük bir nimetin içindeyiz. Yani ne, başka ne olursa olsun hiç önemli değil. Bu noktada işte benim acizane kanaatim zihnimize giren resimleri kontrol etmemiz yönünde.
Vallahi hocam zihnimize resimleri sokalım ya. Şimdi resimin şeysiyle, zihni doldurmasıyla sözlerin ya da bilgilerin doldurması farklı gibi geliyor
çok farklı
bana yani.
Efendim bilgisayarda da resim dosyaları çok fazla yer kaplar.
Çok fazla yer kaplar.
Yazı dosyaları çok az yer kaplar.
Megabaytına bakıyorsun tabii, resim mesela tabii, çok fazla. Ve bu insanın müthiş beyni yoruyor. Bir.
Çok yoruyor.
Ve beyni dolduruyor ki.
Evet.
Ya lüzumsuz bilgilerle ve beyni dolduruyor.
Ve sözden daha fazla akılda kalıyor.
Tabii.
Söz o kadar kalmıyor. Resim tabii, çok kalıyor.
Çok kalıyor zaten. O yüzden şimdi devrimiz bizim algı ve olgu devri.
Evet.
Algılar olguyu devirdi, geçti, gitti.
Doğru. Çok doğru.
Ve resim kullanılıyor burada.
Evet, evet.
Ama burada yine bizim bak birinci bölümde sizin çok güzel söylediğiniz bir şey var. Biraz orada yoğunlaşırsak bana göre isabet olur. Yani aklıyla insan kendi iradesini kontrol eden insan esas bu insanı inşa etmek. Hatta biz pedagojiyi self-service insan yetiştirme diye tanımlıyorlar. Yani kendi kendisine yeten, kararını kendi kendisine veren, kendi kendisini yöneten insan. Başkalarının suflörlüğüne ihtiyaç duymadan ama objektif kriterlere göre doğruyu ve eğriyi ayırt edebilecek kıvamı yakalayan insan esas. Hı hı. Şimdi burada, şimdi Cenab-ı Hak şehveti vermiş, her insana vermiş.
Hı hı.
Ama şehveti aklınızda kullanın, ilminizde kullanın, inancınızda kullanın diye vermiş. Bu böyle bir şehvet tenasüle sebep olur ve insanı rahatlatır. Ama şehvet insanı kullanırsa ne olur? Aklımızı şehvet yönetirse, imanımızı da ilmimizi de şehvet yönetirse bizi perli perişan eder. Hırs da böyledir. Yani Allah hırsı herkese vermiş. Hırsı biz aklımızda kullanırsak, bilgimizde kullanırsak, yani hırs bizim kontrolümüzde olursa, o zaman o hırs tramplen vazifesi görür ve bizi kendi kulvarımızda daha ileriye götürür. Ama yok, hırs aklımızı esir alırsa, hırs bizi yönetmeye kalkarsa, o zaman ihtiras bunun adı Arapça'da, Allah bunu haram kılmış. Bunu her şeye şamil kılabiliriz.
Tabii. Biz psikolojide bu duygu yönetiminde bunu çok konuşuyoruz efendim.
Evet.
Şimdi Allah temel duygular vermiş.
Ne kadar güzel ama bak duygu yönetimi ya. Çok güzel.
Bu duyguyu vermiş Allah. Bundan kaçmak mümkün değil. Bu duygu var. Kaçmak doğru da değil zaten. Çünkü insanın temel duygusu.
Evet.
Ve bu duygu kültüre göre değişmiyor, inanca göre değişmiyor, coğrafyaya göre değişmiyor, ekonomiye göre değişmiyor, hiçbir şeye göre değişmiyor. Her insanda var
bu. İnsanın fıtratında var.
Fıtratında var. Ama bu duyguyu yönetmek ya da yönetmemek değişiyor. Mesela merak duygusu var. İnsan şaşırma temel duygusudur. İnsan şaşırmak ister, merak etmek ister. Bu temel fıtri bir ihtiyaçtır. Hepimizin bünyesinde olan bir şey. Bunu yönettiğimiz zaman merak tefekkür oluyor. Yönetmediğimiz zaman tecessüs oluyor. Kontrol etmediğimiz zaman, o bizi kontrol ettiği zaman tecessüsle.
Ya ne kadar güzel.
Onun peşine düşüyor. O ne yapmış?
Evet.
Bu nereye gitmiş? Şu nerede yemiş?
Casusluk yapmaya
casusluk
başlıyoruz.
Yapıyorsunuz.
Tabii
evet.
Başkasının evet. ayıbını araştırmaya evet. koyuluyoruz.
Ama merak ettiğiniz zaman doğru şeyleri o zaman tefekkür oluyor. Nitekim Einstein'ın öldüğünde beynini çıkarmışlar, 245 parçaya bölmüşler. Ki bu adamda farklı olan neydi? Bu adam nasıl bu kadar farklı düşünüyor diye hiçbir farklı bir şey fiziki anlamda bulamamışlar. Başka bir beyinden yapı anlamında, kıvrım anlamında bir fark yok. Ama adam ölmeden önce söylemiş farkı. Diyor ki, bendeki tek anormal taraf merakımdır diyor. Hepimizde merak var ama o yönetmiş merakını, kainatı düşünmüş, olayları düşünmüş, insanları düşünmüş ve onların üzerinden bir okuma yapmış, bir şeyler bulmuş. Biz merakımızı yönetmediğimiz için, bizim içimizde fıtri olarak var olan merakı yönetmediğimiz için ne oluyor? Tecessüse dönüyor. Lehimizde olmadığı gibi aleyhimize dönüyor, nötr de kalmıyor. Oradan gıybete dönüyor, başka iftiraya belki dönebiliyor veya kıyaslamaya, hasede dönüyor, başka şeylere dönüyor, bir sürü sıkıntı. Yine mesela temel duygularımızdan bir tanesi mutlu olmak meselesi. İnsan iyi hissetmek ister. Bu da temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Bunu da yönetmek söz konusu. Yönettiğimiz zaman huzur oluyor, yönetmediğimiz zaman haz oluyor. Hazda tıkalı kaldığımız zaman orada kimseye zarar vermesek bile o anda başlayıp biten bir durum söz konusu. Mesela bununla alakalı da sosyal psikolojide ilginç çalışmalar vardır. Malumunuz bu çikolata yemek insana kendini iyi hissettirir. Bununla alakalı da reklamlarda derler ki işte mutlu et kendini, çikolata reklamları der ki mutlu et kendini. Niye? Bir hakikati var. Beyne salgıladığı bir şeyler var ve ondan dolayı insan kendini iyi hissettiriyor. Sosyal psikoloji araştırmaları bakıyorlar. Acaba diyorlar çikolata haricinde beyne bir şey yaptığımızda bu salgıyı salgılatabilir miyiz? Bir sürü davranış içerisinden evet bir davranış beyne çikolata yemiş gibi iyilik hissi salgılatabiliyor. Nedir o? İyilik yapma, prososyal davranış diyor. Bir insan bir insana iyilik yaptığı zaman çikolata yemese dahi çikolata yemiş gibi kendini iyi hissedebilir, rahat hissedebilir. Şimdi bir duygu yaşamak istiyoruz, mutluluk duygusu yaşamak istiyoruz. Çikolata mı yiyelim, iyilik mi yapalım? Sonuç aynı sonuç. Yöneteceğiz biz, seçeceğiz, seçim yapacağız. Hangisini seçelim? Çikolata yesek kalori olarak dönüyor, kilo olarak dönüyor, başka şeyler olarak dönüyor. Ama iyilik yaptığımızda bize hiçbir, bedenimize hiçbir zarar yok. Üstünde bir sürü faydası var. Bu da yönetme meselesi.
Burada yine Mevlana diyor ki, bak şeker yersiniz. Tadı sadece dilinizden boğazınıza geçinceye kadardır. Hı hı. Boğaza geçtikten sonra aksine zehir olur diyor şeker. Evet. Fazla yerseniz şeker hastalığına müptela olursunuz. Hı. Esas diyor haz, işte düşeni elinden tutup evet. kaldırmak. Evet. Efendim, kanayan bir araya gördüğünüz zaman onu sarmak. Bunun verdiği haz öyle hemen böyle şeker gibi filan evet. geçici de değil.
Yani efendim büyüklerin söylediklerini asırlarca öncesinden biz bugün esasında ispat ediyoruz. Yani tabii, yaptığımız yeni bir şey yok.
Mevlana bunu Mesnevi'de güzel anlatıyor evet. bunları bol bol geniş geniş. O yüzden gerçekten mesela bizim Allah uzun ömür versin bir arkadaşımız beyler beyinden bir yalı aldı. Hı. Yalı. Aldıktan sonra da sadece herhalde 5-6 sene mi ne, 5-6 ay dekorasyonla uğraştı. Hmm. İşinden gücünden alıkoydu. Sonra diyor ki ya gittim diyor ya öyle heyecanlıyım ki yalıda yaşayacağız falan. Gittik yarıya yerleştik. Sonra aradan diyor bir 10-15 gün geçti alıştık ya diyor artık yalı benim için Sultanahmet'teki bankta yatan bir garibanla benim yalıda yatmamın arasında hiçbir fark yok. Evet. Benim için cazibesini yitirdi. Hmm. Şimdi Fenerbahçe'de daireye taşındı. Hmm. Ben buranın hesabını veremem diye. Fakat şimdi dedi en büyük hazım ve zevkim ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek. Onun bana verdiği manevi huzuru hiçbir evet. şeyden alamıyorum dedi. Evet. İşte bu.
Evet.
Burada tabii biraz da yani hem şeytani hem nefsani tuzak var.
Çok.
Yani insanoğlu maalesef bu dünyada sadece hazının peşinde koşan hızlı bir hayat sürüyor. Öyle bir hızlı bir hayat ki bırakın hanımını, çoluğunu, çocuğunu, kendisini bile düşünemeyecek bir evet. hali kalmıyor. Niye? Hedefine koyduğu o hazı yakalamak. Ya bu hazların hiçbirisinin öyle sürekliliği de yok. Bir hazı elde ediyorsunuz, şeytan başka bir haz daha önünüze koyuyor. Onu elde ediyorsunuz bir başka da ve sürekli yanlış hedeflerin peşinde ömrümüzü heder ediyoruz. Ben gönül yorgunluğu derken bunu kastediyorum. Gerçekten insanlar bugün yorgun ve argın bir dünyanın içinde kıvranıyorlar.
Evet efendim. Nitekim işte rakamlar da bize benzer şeyler söylüyor. Demin arz etmeye çalıştığım fiziki dünya çok büyük bir gelişme gösteriyor ama ruh dünyamızda çok büyük kayıplar yaşıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki her 6 kişiden bir tanesi psikiyatrik tanılı hasta problem yaşıyor. Ve bunların en yaygını bir kaygı. Kaygılıyız, korkuyoruz, rahat değiliz, güvende hissetmiyoruz kendimizi. 2 depresyon, üzüntümüzden başımızı kaldıramıyoruz. Üzüntü duygumuzu, derin keder duygumuzla başa çıkamıyoruz, depresyon yaşıyoruz. 3.'sü de bağımlılıklar diyor. Dünya çapında 6-7 milyar insanız, 8 milyar insanız. Büyük çoğunluğumuz, yani çok büyük çoğunlukta insan psikiyatrik rahatsızlıklar yaşıyor. 1 kaygı yaşıyor, 2 depresyon yaşıyor, 3 bağımlılık yaşıyor. Halbuki imkan anlamında çok daha iyi noktalardayız.
Peki hocam, bu bağımlılık da, bu da çok önemli bir şey.
Evet.
Bizim sufilerin hep söylediği bir şey var. İbadetlerinizi bile adet haline getirmeyin. Hı-hı. İbadetlerle adetin bir farkı var. İbadet şuurlu ve niyetle yapılan her iştir. Aklı başında, başından sonuna kadar bilerek yapılan ve bu bilinci sürdüren bir şeydir. Hı-hı. Bu ibadet. Adet nedir? Ya alışmışız mekanik olarak. Yapıyoruz hiç yani rutin bir iş.
Ruh yok.
Aklımız başka bir yerde, evet. Kafamız başka bir yerde ama ibadet de ediyoruz. Şimdi böyle değil. İbadetlerinizi bile adete dönüştürme derken bu alışkanlığa dönüştürme. Alışmış kudurmuştan beter. Evet. İnsanlar alışkanlıklarının eseri. Esasında bu bağımlılık konusunda da sizin çok ciddi çalışmalarınız evet, var. Efendim. Şu Ramazan ve oruç. Hı-hı. Bizim bu bağımlılıklarımızdan kurtulmanın, adetlerimizi aşmanın, evet. Efendim yönünü bize göstermesi açısından bana göre
büyük fırsat.
Çok önemli bir mevsimde çok bulunuyoruz. Doğru. Onun için neler söyleyebiliriz?
Çok doğru. Şimdi efendim bağımlılık meselesi büyük bir mesele haline geldi. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ve bağımlılık dediğimizde insanların aklına genelde kimyasal bağımlılıklar geliyor. İşte sigara geliyor, uyuşturucu geliyor, alkol geliyor. Ama öte tarafta biz biliyoruz ki kimyasal bağımlılıklar kadar bizim bütün sistemimizi bozan ve zarar veren ve üstüne üstlük son zamanlarda ötekilerden çok daha hızlı ve sinsi bir şekilde yayılan davranışsal bağımlılıklar var. Davranışsal bağımlılıklar nedir? Kumar bağımlılığıdır. O internet üzerinden oyun oynamaya bağımlı olmaktır. Sosyal medyaya girmeye bağımlı olmaktır. Pornografiye bağımlı olmaktır. Ya da internet üzerinden kumar oynamaya bağımlı olmaktır. Bu davranışların bağımlılık noktasına gelip hastalık olarak nitelendirilecek kadar ağır seyrettiğini özellikle pandemiden sonra çok daha fazla görmüş durumdayız. Tabii bağımlılıkla alakalı bir sürü faktör var. Yani genetik faktörler var, çevresel faktörler var vesaire ama hem bağımlılığa bulaştığı zaman insan kurtulsun anlamında hem de ilk evvel emirde başlamasın, bulaşmasın anlamında çok dikkat edilmesi gereken kritik 2 tane mesele var. Bunlardan bir tanesi şu. Necip Fazıl'ın malumunuz güzel bir şiiri var. Diyor ki heykel destek üstünde benim ruhum desteksiz.
Ya, evet.
Yani ruh bir destek istiyor.
Kubur faresi hayat. Meselesiz, çilesiz. Heykel destek ya. Üstünde benim ruhum desteksiz.
Yani ruh bir mesele istiyor. Ruh bir çile istiyor. Ruh bir dert istiyor. Ruh bir dayanak istiyor. Dolayısıyla insanoğlu bir davanın, bir idealin meselesini taşımadığı zaman, çilesini çekmediği zaman, derdini yüklenmediği zaman ister istemez başka bir şeylerden destek, dayanak, güç almak istiyor. Ve bu dayanak, destek, güç almak istediği şeyler sahih şeyler değilse bağımlılık geliştiriyor onlara. Ve onlar onu bitiriyor, tüketiyor, zenginleştirmiyor, fakirleştiriyor, güçlendirmiyor, zayıflatıyor, hayatını renklendirmiyor, renksizleştiriyor, simsiyah bir hale getiriyor. Ve işin en kötüsü başladığı gibi keyif de alamıyor, mecbur olduğu için yapıyor. Mesela bağımlılarda biz bunu çok görürüz. İnsanlar bağımlıları zevkinin peşinde, keyfinin peşinde diye düşünürler. Tam tersidir. Bağımlı insan hiçbir şekilde zevk almaz yaptığı şeyden. Yani alkol ise alkol veya kumarsa kumar veya uyuşturucuysa uyuşturucu. Bağımlı zevk aldığı için yapmaz bunları. Mahkum olduğu için, mecbur olduğu için, lanet ede ede, istemeden, sevmeden, mecburiyetten dolayı yapar.
Biz seçimlerde tabii esnaf gezisi yapıyoruz. Böyle esnaf gezisi yaparken de hiçbir dükkanı ayırt edemezsiniz yani.
Hepsine gideceksiniz.
Geldik bir meyhaneye geldik. Meyhaneye de girdik. Karanfillerimizi takdim ettik. Orada baktım iki üç arkadaş ellerini arkaya koydular. Ne olur? Elinizi bize uzatma. Niye? Sizin elinizde kirlenir. Bizi bu bataklıktan çıkaracak bir tek sizsiniz. Başka kimse bize merhametle yaklaşmaz. Onlar gelir bir tekme de onları vururlar dedi adam. Fakat o bakışına baktım o adamın. Eliniz kirlenmesin diyerek elini arkasına şöyle sakladı. Gerçekten yani adam yaptığından haz almıyor esasında. Almıyor. Artık işte alışmış, mahkum olmuş. Ondan kurtulmaya da çalışıyor ama o da güçlü bir irade istiyor. Işte.
Çok. Bir de hastalık olduğu zaman efendim irade çok önemli ama yetmeyebiliyor.
Evet.
Yani ayrıca tıbbi destek, psikolojik destek de gerekiyor. Çünkü öyle bir çukur, öyle bir bataklık ki yani büyük bir güçle çırpınsanız bile bazen daha fazla batabiliyorsunuz.
Doğru, bayağı bir şey diyeyim canım. Balçayı saplanmış bir insanı düşünün. Evet. Çıkmak istedikçe daha çok batıyor.
Aynen. Bir el, güçlü bir el sağlam bir şekilde çıkaracak. Çekecek.
Evet.
O yüzden ideal olan ne? İdeal olan aman o noktaya gelmeden kendimizi kontrol edelim. İhtiyaçlarımızın ne olduğunu, gerçek ihtiyaçlarımızın ne olduğunu iyi bilelim. Bağımlılık yapan hiçbir şey gerçek ihtiyaç değildir. Yani ne sigara gerçek ihtiyaçtır, ne alkol gerçek ihtiyaçtır, ne uyuşturucu gerçek ihtiyaçtır. Ama aynı zamanda ne kumar gerçek ihtiyaçtır, ne de sosyal medya, oyun bağımlılığı, diğer pornografi bağımlılığı gerçek ihtiyaçtır. Bunlar hiçbir gerçek ihtiyaç değil. Ama biz ihtiyaç gibi görürsek ya da helal olanla yetinmezsek orada kendi elimizle kendimizi büyük bir tehlikeye atmış oluruz. Bize gelen kumar bağımlılıklarının hepsinin sanki anlaşmışlar gibi ortaklaşa söylediği bir şey var. Adam kumar bağımlısı olmuş. Elinde avucunda ne varsa kaybetmiş. Annesinin babasının elinde avucunda ne varsa kaybetmiş. Üstüne üstlük sevdiklerinden borç almış, onların hepsini kaybetmiş ve bir çare gelmiş, tedavi olmak istiyor. Beni kurtarın ne olur, yoksa ben daha da kaybedeceğim, önüme geleni kaybedeceğim. Diyor ki hepsi, hocam diyor, helalle bir yere kadar. Helalle ben, yetmiyor bana, daha fazla, daha hırslı bir şekilde istiyorum. Ondan dolayı kaybettim kendimi, bu batağa düştüm diyor. Helal keyfe kafidir buyuruyor
ya. Ne olur ki elimizden tutun diyor.
Evet, elimizden tutun diyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evetciğim.
Ben teşekkür ederim.
Yani sohbetimizi burada balla keserek, değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, aslında bu sohbet saatlerce sürse gönül öyle arzu ediyor ama maalesef zamanımız da sınırlı. O yüzden bu güzel iftar sevincimizi bizimle paylaşan Mehmet Dinç hocamıza yürekten teşekkür ediyoruz.
Ederim.
Bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.